Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün tasavvuf ve insan psikolojisi programında özel bir misafirimiz var. Daha evvel birkaç kere stüdyolarımızda misafir ettiğimiz Profesör Malik Bedri hocamız, kendisi İslam psikolojisi, İslam psikiyatrisi sahasında bu sahanın kompetanlarından, şu anda da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde hocalık yapmakta, biz Türk kardeşlerimize hizmet vermekte. Sidi, welcome. We welcome you.
Thank you very much indeed. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
We thank you very much.
Thank you
for your presence in our studio today. Sidi, last time we talked about Sayyidina Musa alayhi salam, and also we started with Prophet Yusuf alayhi salam before. So, inshallah, what things would you like to say about the psychological aspects of the story of Sayyidina Yusuf, Qissati Yusuf, in Quran?
Now, yes. Maybe I should remind the viewers and listeners to the fact that we have been talking about the different prophets and the wisdom of Allah in giving them the right type of heredity and to put them in the right environment that will develop them into the persons who can shoulder the responsibility of prophethood. It is a very heaviest responsibility for any normal human being. We spoke about Sayyidina Musa, and we said that Allah brought him up environmentally, he put them in the palace of Fir'aun. He has been adopted by the wife of Fir'aun, and Fir'aun accepted to take him into his palace as his own child. And that is why he got used to this kind of life. He was strong, and Allah also gave him the genes of a strong, tall man, and also gave him the emotions of a man who cannot tolerate seeing anything wrong in front of him. He used to come out, to burst out, you know, when something is wrong, he cannot stop himself. And this is quite clear in the Quran. He described himself when he sees something not proper. Then he says his chest constricts. That means he becomes very anxious until he's so emotional that his tongue will not obey him in talking in the way in which he wishes to talk to people about.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hocamız bu serimizde Allah-u Teala'nın peygamber gönderirken her döneme, her şarta uygun peygamber gönderdiğini hocamız psikolojik olarak tahlil ediyorlar ve peygamberlerin zamanına ve zemine uygunluğunun psikolojik gerekçelerini bizlere açıklamaya çalışıyorlar. Allah-u Teala bir kere bu peygamberlik vazifesi son derece zor bir vazife. Ancak o peygamberlik yükünü kaldırabilecek o zamanın şartlarına uygun kimselere, insanlara peygamber yapılıyor. Musa Aleyhisselam, kendisi Yahudi, kölelerin yaşadığı bir toplumda peygamber olmuş ama Allah-u Teala onu zenginlik ve lüks hayat karşısında çaresizliğe düşmesin diye Firavun'un sarayında bizzat onun eşi tarafından evlatlık edilmesini sağlayarak zengin şartlarda büyümesini sağlamış. Çünkü eğer böyle bir şartla büyümeseydi ilk gördüğü zenginlik alametinde büyük binalar karşısında belki biraz aşağılık kompleksi hissedebilirdi. İkinci olarak Allah-u Teala Hazreti Musa'ya uzun bir boy, güçlü bir beden ve çok güçlü bir duygusal yapı. Bu da tabii genlerine olan bir şey. Şöyle ki Hazreti Musa gözü önünde bir yanlışlık yapıldığında kesinlikle bu yanlışlığı tolere edemiyor. Anında müdahale edecek psikolojik yapısı var. Hatta bazen de bu kızgınlığı ve güçlü tepkisinden dolayı dili tutuluyor. Yani dilinin pelteklik geliyor. Bu yüzden de Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u kendisine yardımcı istiyor. Çünkü Harun Aleyhisselam, bu da peygamber. İkisi aynı evde, yani aynı anne babadan gelme ama tabii mizaçları çok farklı. Harun Aleyhisselam biraz daha kibar, daha farklı bir insan. Onu kendine yardımcı istiyor. Hatta burada hocamız onların tepkilerini şöyle anlattı, değişik tepkilerini. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gittiğinde Allah'tan emirleri almak için Samiri denen bir adam altın buzağı da yaparak Yahudileri bu buzağa tapmaya çağırdı ve maalesef bir kısım Yahudiler buna tapınmaya başladılar. Harun Aleyhisselam nazik ve kibar bir adam. Halkını uyarıyor ama neredeyse Yahudiler onu öldürmeye çalışıyorlar. Ellerinden zor kurtuluyor. Yani lafını sözünü onlara geçiremiyor. Halbuki Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan geri döndüğünde kızıyor. Samiri'yi azarlıyor, tahkir ediyor. Elindeki altın buzağı alıp paramparça kırıp bunları denize atıyor. Ve bütün insanlar korku içinde, yönettiği Yahudiler Musa Aleyhisselam'a karşı gelemiyorlar. Demek ki psikolojik olarak Musa Aleyhisselam'da böyle bir gadab, üstünlük hali de var. Ama o zaafını bildiği için konuşmadaki zaafını zaten Harun Aleyhisselam'a da o zaafını gidermiş oldu. Thank you very much sir. Now inshallah we continue.
Yeah, so here we are. We are actually looking at a prophet who has been given this strong emotion. He cannot tolerate seeing wrong being done to people or they themselves doing something wrong. When the Israeli man shouted to Moses to rescue him from an Egyptian who was tolerating, who was terrorizing him, what did Musa do? Though he was supposed to be there like a prince living in a palace.
Supporting the Egyptian?
He just knocked. One knock. You see, the Mufassirun, those who are interpreters of the Quran, they say the word which the Quran uses is wakazahu Musa, wakazahu. So wakaza, what is it? They say it is a hit in which the person brings his fingers together like this, you know. It means they gave him a box like what we see.
Like a boxer.
Yeah, like boxing.
Okay.
So just imagine, Moses was created so strong that one knock, one box, threw the man dead. The man died from one knock. Even Muhammad Ali Clay, we have seen all his books. He never hit someone and he fell down dead in the first round.
Yes.
So here we are. We are now seeing a different prophet, completely different. And this is Yusuf. Patient, serene, tolerant.
Interesting.
Yes.
Yes. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Musa Aleyhisselam'la bir giriş yaptık. Musa Aleyhisselam güçlü bir peygamber. Duyguları da güçlü. Hiçbir zaman gözünün önünde Allah'ın kanunlarına veyahut da bir insana saygısızlık yapılmasına tolere edemeyen bir peygamber anında müdahale ediyor. Hatta o kadar güçlü müdahale ediyor ki hocamız yarı latif olarak söylediler. Bir yumrukta, bir Mısırlı yumrukla yere serip öldürüyor tek vuruşta. Hatta hocamız dedi ki Muhammed Ali Clay bile çok güçlü bir Müslüman boksördü. Daha ilk roundda bir adamı bir vuruşta devirdiğini hiç görmedik dedi. Yani peygamberlerin burada gücünü görüyoruz. Peki buna karşılık Yusuf Aleyhisselam'ın karakter yapısı nasıldı? Yusuf Aleyhisselam tam tersine sabırlı, sakin, toleranslı ve insanlığa bu manada örnek bir şahıstı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle de peygamberler içinde en asili, en efendim saygını da çünkü sebebi kendisi babası, dedesi ve büyük babası. Yani İshak aleyhisselam, ondan sonra babası Yakup, dedesi İshak, büyük babası İbrahim. 4 nesil peygamberlik yapan bir aileden geldiği için de çok asil bir peygamberdi. Allah-u Teala peygamberlerini Ümmül Kura'ya yani başkentlere, büyük şehirlere gönderir ki bütün insanlık onlardan istifade etsin. Yusuf Aleyhisselam Filistin'de veya Suriye'de küçük bir köyde yaşıyordu. Allah-u Teala öyle plan yaptı ki onu kardeşleri eliyle önce bir kuyuya attırdı. O kuyudan alınıp Mısır'ın valisine, Aziz'in evine köle olarak satıldı tabii. Böylece genç yaşta köle olan, Mısır'da bir sarayda büyüyen, aynı Musa Aleyhisselam gibi büyüyen Yusuf Aleyhisselam, Mısır halkının dilini aksansız olarak aynen onlar gibi konuşmayı öğrendi. Tebliğ eden mübelliğin o halka onların diliyle aksansız konuşmasının ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz. Allah-u Teala bu hikmetlerle Yusuf Aleyhisselam'ı efendim Mısır'a ve oradaki Mısırlılara peygamber olarak göndermiş oldu. Thank you very much, sir. Now, Yusuf Aleyhisselam is in a young age in the palace of Aziz. What happens next?
Yes. So he grew up there. Now, of course, all of the people, Muslims, reading the Quran or studying in our primary school, they know the story of Sayyidina Yusuf very well. He was very serene. Now, just imagine, I will compare to you. Sayyidina Yusuf was so nice in his behavior and was also very, very handsome in the way he looked. He was very, he had a very beautiful face. Somehow, I think that it is not only the beauty, but there is something else.
Attractiveness.
Yeah, attractiveness of a special type that can attract women in particular. So his own stepmother, the woman in whom he was brought up in her house, she wanted him sexually. Now just imagine Sayyidina Yusuf, what he did. He simply said, this is not good. I cannot do something to betray the man who brought me up and took me as his son. Or maybe when he said, I do not wish to betray, he means also Allah subhanahu wa ta'ala. How come Allah who chose me and taught me how to interpret dreams, he taught me so, to go and commit a kabira. And when she came and attacked him, she wanted to rape him, in fact, he ran away. So she, now, if Moses was in his place,
he will knock her out.
Give her the same waqza, maybe she will finish her. Yes, yes, yes. Yeah. So here we are in a different situation. When Yusuf was this, the women by Zuleika, the wife of the Aziz, they believed now, khalas, they have pardoned the woman for falling in love with him because they all fell in love with him.
Cezakallah khayr.
Yes.
Şimdi tabii hocamız Yusuf Aleyhisselam'la başladık. Yine aynı Musa Aleyhisselam gibi. Yusuf Aleyhisselam da Aziz'in sarayında bu sefer. Firavun değil, Firavun'un önemli adamlarından Aziz'in sarayında büyüdü. Burada hocamız onun psikolojik olarak biraz farklı karakteristiklerine, özelliklerine vurgu yaptı. Kendi son derece sakin, son derece kibar, yakışıklı ve çok cazibeli bir erkek idi. Tabii bu konuda kendisi imtihan edildi biliyorsunuz. Övüyor annesi, yani kendisine evlatlık edinen Aziz'in karısı Züleyha ona göz koydu. Ve hatta ona saldırdı. Hocamız burada tabii Yusuf Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam'la kıyas ederek eğer orada Musa olsaydı herhalde yine bir yumrukla Züleyha'nın işini bitirirdi. Ama Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'dan nezaket, kibarlık, sabır imtihanını vermesini istediği için Yusuf Aleyhisselam daha farklı davrandı. Züleyha'ya beddua etmek, Allah'ım bu kadını helak et demek yerine dedi ki Es-Sezibillah Rabbis sizin habbeleyye mimme yedunene ileyh. Yani ya Allah hapishane benim için bunların davet ettiği kötü işten çok daha hayırlıdır diyerek sabırlı bir şekilde hapse girmeyi tercih etti. Tabii daha sonra biliyorsunuz hikayeyi, orada gördüğü rüyalar sonucunda hapisten de çıktı. Kendisi tabiri caizse hazine bakanı oldu. Ve onu kuyuya atan büyük erkek kardeşleri bir süre sonra tam bir neredeyse dilenci diyebileceğimiz şekilde onun huzuruna gelip ey Aziz bize yardım et, bize sadaka ver, açız şeklinde ondan yardım istediler. Ve Yusuf Aleyhisselam hiçbir şekilde onlara daha önce yaptıkları suçu, ağır cinayeti hatırlatmadı. Onlara kibar davrandı. Yine hocamız burada diyor ki eğer Musa Aleyhisselam olsaydı çok daha farklı davranabilirdi. Çünkü Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Tur Dağı'dan geldiğinde az daha kardeşi Harun'u da öldürüyordu yani kızgınlığından. Çünkü o Samiri'nin sapıttırmasından dolayı. Ama Yusuf Aleyhisselam'a baktığımızda her daim sakin, sükunetli, nazik bir peygamber örneğini gördük karşımızda. So, sir, Yusuf Aleyhisselam is the example of kindness, tolerance yes. towards his brothers, towards other people. So he's yes. a different prophet.
He's a different prophet. And then note how when he asked his them, you see, to bring their prayer, he showed himself. Now they know that it is okay, it is him. Yeah, the Aziz is Yusuf. What did he say to them? He said he never referred to the incident of throwing him into the well directly, but he said, "بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي." When Shaitan has come to create enmity between me and my own brothers. Mm. Look at the way he just hinted to what they have.
Very kindly.
Yes. Yes. But this surah is, Allah has given him a great ability of interpretation. Mm. Particularly interpretation of dreams. And actually Surah Yusuf is the Surah of dreams. Mm-hmm. And I think that if we can stop a little bit to talk about dreams.
Yes.
Dreams really are really a big puzzle to humans. Science does not know. Psychology does not know why we dream or why even we sleep. But they can describe, you see, this is the issue. They can describe what happens to us when we sleep. Here science is very, is able to show the how of things, how it happened. But the essence to answer the big questions is something which they don't have the ability to do. So here in dreams, we know today that the person, when he dreams, his eyes begin to move very quickly, his closed eyes. And this is called rapid eye movement. And in the case of rapid eye movement, the waves coming out of the brain change, and you can know it by their own measurement. What is the use, the helpfulness, how are dreams helpful to us? Now they say there is evidence now that this REM sleep is important for us psychologically. And if a person is deprived from dreaming, he will become tense and anxious. Mm. And not only people, but also some animals mm-hmm. that can see dreams, like cats see dreams. So an experiment in which they bring cats, and as soon as the cat begins to dream, they wake her up. And then again, they wake her up. Then the cat becomes psychologically disturbed. Mm. Also, humans, if they are deprived from REM sleep, from this rapid eye movement sleep, mm-hmm. they become tense mm-hmm. and anxious. Mm-hmm. And when they are allowed to sleep, most of their sleep time will become to make up for what they have lost, mm-hmm. to compensate. Most of it will be dreams and eye.
Can I just stop, sir? Mm-hmm. Just translation. Tabii Yusuf Aleyhisselam hakikaten nezakette, toleransta zirve bir peygamber oldu. Mesela diyor hocamız kardeşleriyle kendini tanıttığı zaman hiçbir de onlara siz beni kuyuya atmıştınız, şöyle oldu, böyle oldu diye başa kalkmadı. Dedi ki şeytan sizinle bizim benim aramı açtığı zamandan sonra diyerek yani bütün kabahati de şeytana yüklemiş oldu. Şimdi hocamız tabii Yusuf Aleyhisselam'ın esas bizim için bu sohbetimizdeki önemi rüya konusundaki efendim bize yaptığı katkılar. Çünkü Yusuf suresi esasında bir rüyalar suresi gibi de anlayabiliriz. Hocamız burada antiparantez rüyaların tabiat hakkında, doğası hakkında bize bilgi veriyor. Diyor ki rüyalar hala bugün bilim insanları için, hatta psikologlar için büyük bir gizemdir. Evet, biz insanın uyuduğu zaman nasıl davrandığını tarif edebiliyoruz. Ama nasıl rüya gördüğünü, rüyaların ne işe yaradığını tam olarak anlamış değiliz diyor. Ama son zamanlarda diyor, rüyanın bazı faydalarını yavaş yavaş anlamaya başladık. Rüya görüldüğünde diyor, insanın gözleri çok hızlı hareket ediyor. Rapid eye movement diyor hocamız buna. Bu gözlerin çok hızlı hareket etmesi rüya görüldüğünü gösteriyor. Ve rüya görüldüğünde insan daha huzurlu bir insan oluyor. Eğer bir insanın rüya görmesine engel olunursa, mesela bir insan rüya görmeyi başlayınca uyandırılırsa sık sık, bu insanın huzursuz, kaygılı ve böyle efendim negatif bir insan yapısına dönüştüğünü görüyoruz. Hatta hocamız dedi ki kediler de rüya görür. Eğer bir kedi rüya gördüğünde sık sık uyandırılırsa, aynı şekilde bu kediciklerin de huzursuz, saldırgan, negatif bir hal içine girdiklerini söyledi. Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde rüyaların psikolojik doğasını sizlerle paylaşacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Profesör Doktor Malik Bedri hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Bugün Yusuf Aleyhisselam'ı ve Yusuf Aleyhisselam bağlamında rüyaların doğasını, tabiatını ve rüyaların insan hayatındaki etkilerini, önemini konuşuyoruz kıymetli hocamızla. So we just started talking about the dreams.
Yes.
How dreams are useful for our health, psychological health.
Yes. Not only that, but dreams, it has been found now that if you are studying something or even trying to memorize it, if you train, you get the training and then you go to sleep at once. Mm-hmm. When you wake up, you can remember more of it than if you do not sleep at once. Mm. So as if sleeping here is a way in which this training is repeated to you during your sleep without your knowledge.
Maybe through dreams.
Maybe through dreams, yes. And also they find that dreams are good to people who are anxious, who have a phobia, who have a psychological problem. The dream comes and then they think it is a bad dream, you saw. Like, for example, a person who has gone through a very fearful experience, like an aeroplane accident, like a woman who have been raped, you see, like fire or things like that. Then when they come to sleep, continuously they will see the same fearful thing that happened to them in the dream, again and again and again. And they feel, I am not making use of my sleep, this is bad, you know, it's like nightmares. But actually it is helpful.
Interesting.
It is as if the dream is a behavior therapist.
I see.
When the person who has had such a traumatic experience, which we call post-traumatic stress disorder, then we make him relax muscularly and psychologically. And we make him remember the dream, but while to remember the incident, the day that made him really, that shocked him, but in a safe and relaxed environment. Gradually, this will make him get accustomed to it. And its memory does not cause all this problem. So here the dream is actually something that Allah has put into us in order to make people, as time goes on, to become more accustomed to what has happened and to release it.
Şimdi hocamız tabii bu bölümde biraz daha rüyaların doğasını bize anlatıyor. Diyor ki rüyalar ezberlemeyi ve öğrenmeyi hızlandırır. Daha doğrusu bir konuda ezber yaptık, mesela Kur'an-ı Kerim ezberledik veya bir kitapta bir konu okuduk. Hemencecik uyursak diyor peşi sıra, sabah kalktığımızda o ezberimizin veya öğrendiğimiz bilginin daha taze, daha güçlü olduğunu görürüz. Belki diyor rüyadaki yaptığımızı tekrarlar da buna faydası oluyor diyor hocamız. Bir de şunu söylüyor, rüyaların başka bir faydası da bir insan mesela uçak kazası yaşıyor, travmatik bir ciddi kaza yaşıyor. Bunu diyor rüyada tekrar tekrar görmenin yine insana bir faydası var. Sanki diyor bu davranışçıların behavioral therapy dediği davranışsal terapi yerine geçiyor. Şöyle ki o travma sonrası stresi atlatması için daha önce başından geçen o büyük hadiseyi böyle daha emniyetli bir ortamda yaşayarak yavaş yavaş stresin azalıp yok olmasına rüyalar vesile oluyor diyor hocamız. Sonra şunu gördük diyor, ilmi araştırmalar, psikologlar sadece insanı rüya halinde, uyku halinde bazı hareketleri ölçüyorlar. Rüyanın faydalarını, belki zararları neyse onları ortaya koyuyorlar ama rüya nedir sorusuna hala ciddi cevap bulunamamış. Burada diyor hocamız, psikologların iki teorisi var, ana teorisi var. Diyorlar ki, birinci kısım psikologlar, rüyalar manasızdır, nonsense'dır, saçmadır. Gece insan uyuyunca beynimizdeki sinirler kontrolsüz kaldığı için bu nöron arasında etkileşimler olur. Bazen bir sevdiğimiz arkadaşı görürüz. Biraz sonra bizi ısırmak isteyen saldırgan bir köpek görürüz. Beyin bunu anlamaya çalışır tabii birbiriyle alakasız bu efendim verileri. Bu sefer ne olur? Mesela arkadaşımızın köpek gibi belki havladığını görürüz şeklinde rüyaların manasız olduğunu iddia eden psikologlar esasında diyor. Dine inanmayan psikologlar. Yani hiçbir şeyin bir manası yoktur. Rüyaların da manası yoktur. Böylece dinden kaçmak için bir yol olduğunu söylüyor. Bu birinci teorin. So now we talk about the first theory. That yeah. Dreams are nonsense. Now
to the second theory. To give the big answer.
Yes.
The second one is that of Freud. In which, as we know, Freud, the God that runs everything in the human being, his actions, his thought, his emotion, is the unconscious.
Unconscious is the God.
Unconscious. So here we are, he made a theory of dreams, which answers all the big questions, but mislead people by giving his conception. The dream, according to him, is a way by which our suppressed sexual, because he's mad with sex,
unfortunately.
Our sexual impulses that cannot be accepted by our ego, by our by, and also by society. The super ego, by our society. This will be all the time because of our
pressure.
We are aware. We try to keep them down, but when we are asleep, then our ego, our super ego, as they say. Is asleep, at least drowsing.
Drowsing, okay.
So it is time for these sexual things to come up. But if they come up as they are, it can be disturbing to us.
Okay.
So they come as symbols. They don't come in their shape.
Now let me just translate this part.
Yes, yes.
Şimdi hocamız, muhterem dinleyicilerimiz, bu bölümde İkinci teoriden bahsetti. İkinci teori ise maalesef Freud'un rüyalarla alakalı hakikaten kapsamlı teorileri var. Ama maalesef Freud da bu kapsamlı rüya teorisiyle insanlığı ve Avrupalıları tamamen yoldan çıkartırıp saptırıyor. Ona göre rüyalar bizim şuur altına ettiğimiz cinsi dürtülerimizin uykuda şuurumuz kapandığı için, uyuduğu için ortaya çıkması. Çünkü insan diyor, Freud zaten maalesef insanı tamamen seks duyguları ve dürtüleri altında esir bir insan şeklinde görüyor. Bu diyor kafamızda planladığımız kötü duygular, cinsel isteklere devamlı egomuz, süper egomuz veya etrafımızdaki toplum baskıladığı için diyor. Biz rüyamızda daha çok bu baskı altındaki dürtülerin ortaya çıktığını görürüz. Tabii bu dürtüler de diyor direkt kendi asli suretiyle değil de semboller şeklinde diyor rüyamızda bize görünür. Ve bir örnek de veriyor hocamız mesela nasıl bir sembol. İnsan diyor, rüyasında inek görse ve ineğe ot verdiğini görse bu inek annesidir. Çok özür dilerim ama maalesef bu Freud'un sapkınlığını annesinin cinsel istek duyduğunu falan anlatır. Hatta bebekler babasına nefret eder gibi saçma sapan teoriler diyor Freud ortaya attı. Tabii bunu niye böyle yaptı? Bu mesela rüya analizi bizim kültürümüzde çok nefret tiksinti verici bir analiz. Ama maalesef Avrupa'da Katolik Kilisesi asırlarca cinselliği kötülediği için, cinselliği hayatın dışına attığı için dini açıdan insanlar Katolik Kilisesi'nden bir kurtuluş gibi gördüler. Freud'un bu sapıkça açıklamaları ve diyor hocamız maalesef son 3-5 seneye kadar hala Freud'un bu görüşleri Avrupa Üniversitelerinde okutuluyordu. Hala bugün okutulmakta bazı yerlerde. Ve Freud da bir kahraman gibi karşılandı bu sapık teorileri sebebiyle. Çünkü Batı insanı artık Hristiyanlığa ve Katolizme düşman olmuştu diyor. Ve bunun bir sapkınlık olduğunu hocamız ifade ediyor. Elhamdülillah diyor yeni yeni bu sapık teorilerden biz kurtulmaya başladık. Ve hocamız şuna dikkat çekti. Gördüğümüz üzere dedi iki teori var. Birisi rüyaya saçma diyor. Diğeri ise rüyayı tamamen sapkınca şekilde yorumlayarak yine bu ikinci teoride de Allah'a, dine, ruha hiçbir şekilde yer verilmiyor. Yani rüyalarımızın öbür alemden haber getirdiğini, gaybtan haber getirdiğini değil de beynimizin içinde olan, şuur altında attığımız kötü düşüncelerin teşekkür etmesi şeklinde algılanıyor diyor hocamız. Üstad, thank you very much. Now we talk about the second theory. In both of these theories, there is no God, there is no...
These are the two main theories.
Okay.
Now, I would like the listener and the viewer to compare this with what our prophet said about the dreams. And our prophet, sallallahu alayhi wa sallam, says the dreams are of three types. First of all, there are the dreams which are the Prophet called them hadith al-nafs. What your soul, what your consciousness tell you. You see in the morning things and then it comes and played in your, which actually those people working in the field of dreams today say the same thing. I mean, you actually see things that concern you during your normal life. If you have an interview and you are afraid of it, you will see yourself in the dream being interviewed and that you may pass. If you are, it's Ramadan and you are hungry and thirsty and you sleep, you will see yourself eating ice cream, which is what you actually want. So, but hadith al-nafs is more than that. It can go on to all your ambitions, your fears, whatever you whisper to yourself, which you know or you don't know, will come in the dream. This is the speech, the inside speech of the nafs.
Okay.
This is number one, the Prophet says.
Yes.
Number two, dreams that are satanic. And here you see things which are of not becoming or funny or embarrassing. You are invited to a party and then you stand out, you go out to take the bus or to take, then there are crowds of people waiting, but you want to get into the car and go. But when you look down, you discover you did not, you forgot to put on your trousers.
Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi hocamız burada psikologların iki teorisi olduğunu söyledi. Bu iki teori aslında belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği rüyaların belki birinci ve ikinci kısmına tekabül ediyor, karşılık geliyor. Şöyle ki bunlardan birinci çeşit rüyayı biz hadisün nefs diyoruz. Nefsimizin gündüz gördüğümüz hadiseleri uykumuzda bize tekrar yaşatması şeklinde. Mesela Bir insan bir iş görüşmesine gidecek. O görüşmeden heyecanlılık ve korku duyuyor. Belki rüyasında bu korktuğu şeyler başına geliyor. Efendim işte mesela başka bir insan oruçlu diyelim ki bir Müslüman. Tabii insan oruçluyken suya, efendim soğuk şeylere hasret kaldığı için özellikle sıcak bölgelerde rüyasında dondurma yemesi gibi şeyler diyor. Bunun iç konuşma. İnsanın kendi kendisiyle konuşması gibidir sanki bu manada rüyalar. İkinci çeşit rüyalar ise tabii yine psikolojiyi aşan şey bu. Dıştan gelen etki, yani şeytandan gelen bir etkidir. Şöyle ki mesela rüyamızda diyor bir davete çağrılmışız. Tam gidiyoruz, otobüs durağında bekliyoruz. Derken bir de bakıyoruz ki pantolon giymeyi unutmuşuz mesela. Çok böyle utanç verici bir hadise. Utanıp sıkılarak hemen geri dönüp eve kaçıyoruz. Böylece şeytan bize dalga geçiyor. Hakeza diyor bir sahabe peygamberimize geldi. Dedi ki ya Resulallah rüyamda başım kopmuş. Önümde yuvarlanıp gidiyor. Ben peşinden koşuyorum yakalamak için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan seninle oynuyor. Bunu sağda sola anlatma diyor. Şeytanın seninle oynadığını. Demek ki kendi kendimize konuşmamızın dışında bir de dışarıdan kötü ruhların, şeytanların bizi etkilemesi de var. Bu ikinci çeşit rüyada. Üçüncüsü ise Peygamber Efendimizin rüya sadıka dediği doğru rüyalar. Müslümana iyi haberler veren, Müslümanı huzura kavuşturan, hatta Müslümanı fiziki olarak hastalıklarından kurtaran, çözümsüz dertlere çare olan rüyalar diyor buna hocamız. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür diyerek bu sadık rüyalara işaret ettiğini söylüyor. Ve bu konuda hocamız birkaç örnek de veriyor esasında. Rüya-i Sadıka'nın. Tabi bu Rüya-i Sadıka'da biz ne anlıyoruz? Burada din var, Allah var, Celle Celaluhu, peygamber var ve onların bize gayb aleminden yardımları var. Şöyle diyor hocamız, Sudan'da Müslüman bir öğrenci diyor, İngiltere'de bir doktora çalışmasında bir şey icat etmeye çalışıyorlar. Bir çeşit kimyasal deney, endüstri, kimyasal endüstri bölümünde çalışıyor bu kardeşimiz. Hocasıyla beraber aylarca, belki yıllarca deney yapıyorlar. Bir türlü o doktora için planladıkları ürüne bir türlü ulaşamıyorlar. Artık tam bu araştırmayı bırakmışlar ki, belki Sudanlı kardeşimizin samimiyeti Allah'a duasından dolayı, Peygamber Efendimiz ona rüyasında görünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hemen kalkar kalkmaz gördüğün rüyayı yaz, sana verdiğim o orantıları, şu kadar şu maddeden, bu kadar bu maddeden, sana verdiğim bu kimyasal reaksiyon orantılarını hemen not et ve laboratuvara git diyor. Hakikaten bu kardeşimiz sabah kalkıyor, hızla laboratuvara giriyor ve deneyi istedikleri neticeye Peygamber Efendimizin yol göstermesi sayesinde ulaşıyorlar. Bu biraz hani maddi bir yardım gibi. Belki çok samimi yardım istedi o kardeşimiz Allah'tan. Evet, biz Peygamber Efendimiz'den maddi konuda yardım isteyebiliriz şüphesiz. İkincisi biraz daha manevi bir durum. Hakikaten çok duygulandırıcı bir durum. Bizim diyor gidip geldiğimiz bir camide ama bir imamımız vardı. Hutbeye, vaaz kürsüsüne başkalarının yardımıyla diyor gelirdi. Bu zat da rüyasında Peygamber Efendimiz'in birkaç kere yanına gelip gözlerini böyle ovuşturduğunu, sanki bir çeşit ameliyat yaptığını ve her seferinde acıyla uyandığını söylüyor. Bir, iki, üçüncü rüyasından sonra artık bu zat eşyaları ve etrafını görmeye başlıyor. Önce tabii böyle biraz daha silik olarak, zamanla daha net olarak görmeye başlıyor. Hatta diyor bu zat en sonunda minbere hiçbir yani tıbbi müdahale geçirmeden, ameliyat geçirmeden, yardımcı almadan, kimse konuna girmeden çıktığı zaman bize diyor bu rüyasını anlatır ve bütün camimiz diyor ağlamaktan bir hal olduk diyor. Demek ki burada psikolojiden farklı olarak, Freud'dan farklı olarak, diğer psikologlardan farklı olarak bizde rüyayı sadıka dediğimiz Peygamber Efendimiz'den, meleklerden gelen ilhamları algılayabildiğimiz rüya çeşidinde hocamız bizimle burada paylaşmış oldu. Biz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu rüyalarla alakalı çok doyurucu, hem psikolojik, hem dini, hem sufiler açısından önemli bilgiler verdi. İnşallah bir sonraki programda bunun devamı olarak daha belki Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından da size rüyaların ehemmiyetini anlatacağız. Tasavvuf ve insan psikolojisi programını burada kapatırken bütün kıymetli dinleyicilerimize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Ve kıymetli Profesör Doktor Malik Bedri hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sir, this part of the program already finished. Now we thank you very much. But yes, we will continue in the next inshallah session.
Inshallah. And I would like just to tell those who are Arabs or speak Arabic, whatever I said here in this about the prophets, is part of a book. Başka. I'm writing a book on the emotional life of prophets.
Mashallah.
And inshallah, when it comes out, all this material will be in Arabic.
Also, you said it is already translated into Turkish. So I cannot.
Inshallah, it will be translated into Turkish.
Jazakallah khair. Now let me finish this program with this good news.
İnşallah.
Hocamız aynı zamanda güzel bir müjdeli haber verdi. Şu anda Arapça olarak peygamberlerin tarihindeki o psikolojik yaklaşımları bize anlatan bir kitap kaleme aldığını ve aynı zamanda bu kitabın da Türkçe'ye tercüme edildiğini söyledi. Böylece Arapça bilen kardeşlerimiz, bizi takip edip de Arapça bilen, Arap olan kardeşlerimiz yakın zamanda inşallah, henüz basılmadı ama buradan size yine haberi veririz, bu kitap basılınca o kitaptan faydalanırlar diyerek programı kapatıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.